Ayrım 26. Sayfa 247. 7. Almanya'nın nazileştirilmesi. 1933-34. Hitler'in Viyana'da serseri serseri gezdiği günlerde öğrendiği ve hiçbir zaman unutmadığı kuram, ihtilalci bir hareketin iktidara geçmesi için devlete hakim güçlü kurumlardan birkaçıyla müttefik olunması gerektiği kuramı, düşündüğü gibi bir hayli işine yaramıştı. Siyasi gücü büyüktü ama tam değildi. Kendini bu mevkiye getiren ve dışarıda kalan bir dereceye kadar da nasyonal sosyalist harekete güvenmeyen bu üç otoriteye kaynağıyla iktidarı bölüşmek zorundaydı. Bu bakımdan Hitler'in bir görevi bu adamları hemen başından atmak, partisini devletin tek sahibi durumuna getirmek ve otoriter hükümetin iktidarıyla bu hükümete bağlı polisin kuvvetinden yararlanarak Nazi ihtilalini yapmaktı. İlk kesin çıkışını yaptığı zaman başbakanlık sandalyesine oturalı daha 24 saati geçmemişti. Böylelikle kendisini kapana soktuklarını sanan ahmak tutuculara güzel bir tuzak hazırladı. Bundan sonra birbiri ardına bir sürü olaylar yarattı ve yönetti ve 6 ay sonunda Almanya'yı tamamıyla nazileştirerek kendini Alman tarihinde ilk defa birleşmiş ve federal devletlerden kurulu bir Almanya'nın diktatörü ilan etti. Hitler yemin ettikten 5 saat sonra 30 Ocak 1933 günü akşamüstü 5'te kabineyi ilk toplantısına çağırdı. Ele geçirilen yüzlerce tonluk gizli belgeler arasında Nürnberg mahkemesinde incelenen toplantı tutanakları Hitler'in Kurnaz Göring'in yardımıyla tutucu arkadaşlarını nasıl hemencecik ve ustalıkla eline geçirdiğini göstermektedir. Kabine toplantıları elbette ki gizliydi ve öteki birçok toplantılar gibi çok büyük bir gizlilik içinde yapılıyordu. Hitler ile siyasi ve askeri yardımcılarının 3. Alman İmparatorluğu sırasında yaptıkları bu toplantılarda konuşulanlar ve alınan kararlar, ele geçirilen Alman belgeleri Nürnberg mahkemesinde inceleninceye kadar kimse tarafından öğrenilememiştir. Gizli tartışmaların birçokları ve bunların sonucunda alınan kararlar hepsi devlet sırrı sayılıyordu. Bundan böyle bir kitapta anılacaktır. Kitap buradan başlayarak sonuna kadar o sıralarda düzenlenmiş olan bu belgelere dayandırılmaktadır. Sayfalar not numaralarıyla şişse de bu kaynaklar gösterilecektir. Bence hiçbir ulusun belirli bir dönemi için bu kadar çok belge ele geçirilmemiştir. Bu belgelere değinilmeden geçilmesi bu kitabın yazarına göre kitabın sağlam bir tarih olma bakımından değerini çok düşürür. Hindenburg, Hitler'i Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ülkeyi yönetecek bir kabinenin değil, Reichstag'da çoğunluk sağlayacak bir kabinenin başkanı olarak tayin etmişti. Oysa kabinede temsil edilen iki parti, yani Nazilerle Milliyetçiler, parlamentodaki 583 sandalyenin yalnızca 247'sini ellerinde bulunduruyorlardı. Bu bakımdan çoğunlukta değillerdi. Bunu sağlamak için 70 sandalyesi bulunan Merkez Partisi'nin desteğine ihtiyaçları vardı. Hitler, hükümetin daha kurulduğu saatlerde Göring'i merkezci liderlerle görüşmeye göndermişti. Göring şimdi kabineye merkezin bazı tavizler istediğini söylüyordu. Bunun üzerine Göring, Reichstag'ın dağıtılmasını ve yeni seçimlerin yapılmasını teklif etti. Hitler de kabul etti. Ticaret hayatındaki bütün başarılarına rağmen odun kafalı bir adam olan Hugenberg, merkezin hükümete alınmasına itiraz ettiği gibi yeniden seçim yapılması teklifine de karşı koydu. Devlet kaynaklarını ele geçiren Nazilerin seçimlerde salt çoğunluk sağlayacaklarını ve bundan sonra kendi partisine ve tutucu dostlarına ihtiyaçları kalmayacağını biliyordu. Komünist Partisi'nin kapatılmasıyla yetinilmesini teklif etti. Komünistlerin 100 sandalyesi ortadan kalkınca Nazilerle Milliyetçiler bir çoğunluk teşkil edeceklerdi. Ama Hitler o anda o kadar ileri gidemezdi. Sonunda başbakanın ertesi sabah şahsen Merkez Partisi lideriyle görüşmesine konuşmalar bir sonuç vermezse o zaman yeni seçimlere gidilmesine karar verildi. Hitler bu konuşmaları sonuç alınmayacak bir şekle rahatça soktu. Merkez lideri Monsignor Kaas, Hitler'in isteği üzerine tartışmaya esas olacak bir takım sorular listesi sundu ve sonunda ülkeyi anayasaya uygun olarak yönetileceğine dair söz vermesini Hitler'den istedi. Ama Hitler hem Kaas ve hem de kabine üyelerini aldatarak merkezin imkansız istekler ortaya attığını, bu yüzden anlaşma ihtimali bulunmadığını kabineye söyledi. Bundan ötürü Cumhurbaşkanı'nın Reichstag'ı dağıtmasını ve yeni seçimlere gidilmesini teklif etti. Hugenberg ile Papen tuzağa düşmüşlerdi. Ancak Nazi lideri seçim sonuçları ne olursa olsun kabinenin değişmeyeceğini ciddi bir tartışmadan sonra temin edince onlar da kendisine katıldılar. Yeni seçimlerin 5 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı. Nazi Partisi ilk olarak Almanya'nın görüp göreceği nispeten serbest son seçimde hükümetin geniş kaynaklarını oy kazanmak için kullanabilecekti. Goebbels sevinçten yerinde duramıyordu. 3 Şubat güncesinde artık savaşmak kolay diyor. Çünkü devletin bütün kaynaklarından yararlanabiliriz. Radyo ile basın elimizde. Ortaya bir propaganda şaheseri çıkaracağız. Ve bu sefer parasızlık çekilmeyecek elbette. Örgütlenmiş işçileri hizaya getirmeye çalışan ve fabrikatörleri işlerini istedikleri gibi yönetmekte serbest bırakan yeni hükümetin politikasından memnun kalan iş adamlarından kesenin ağzını açmaları istendi. Göring'in Reichstag Başkanı Sarayı'nda 20 Ocak'ta yapılan bir toplantıda bu konuda anlaşmaya varıldı. Doktor Zacht bu toplantıda ev sahipliği yaptı. Hitler'le Göring, Almanya'nın birçok para ve sanayi kralına siyasetlerini açıkladılar. Toplantıda bulunanlar arasında bir gün içinde Nazi oluveren Krupp von Bohlen, IG Farben'dan Bosch ve Schnitzler ve Birleşik Çelik Kurumu'ndan Vögler vardı. Bu gizli toplantının tutanağı ele geçirilen belgeler arasındadır. Hitler sanayicilere hafifçe yağ çektikten sonra uzun bir nutka başladı. Özel teşebbüs dedi. Demokrasi çağında sürdürülemez. Ancak halk sağlam bir otorite ve kişilik anlayışına vardığı zaman özel teşebbüs yaşayabilir. Elimizdeki dünya nimetlerinin hepsini seçkinlerin savaşına borçluyuz. Bütün kültür nimetlerinin aşağı yukarı demir bir yumrukla yaratılması gerektiğini unutmamalıyız. İş adamlarına karşı Marksistleri ortadan kaldıracağına ve Wehrmacht'ı yeniden kuracağına söz verdi. Yeniden silahlanmada en çok kazancı olan Krupp, Birleşik Çelik ve IG Farben gibi sanayi korporasyonları Wehrmacht'a özel bir ilgi gösteriyorlardı. Hitler, şimdi önümüzde son seçim var diye sözlerini bitirirken dinleyicilerine sonuç ne olursa olsun artık dönüş yok diye söz verdi. Eğer kazanamayacak olursa başka yoldan başka silahlar kullanarak iktidarda kalacaktı. Hemen ana konuya giren Göring ise mali bakımdan bir takım fedakarlıklara katlanmanın gerekliliğinden söz etti. Ve sanayiciler 5 Mart seçiminin gelecek 10 yıl içinde ve belki de gelecek yüzlerce yıl içinde yapılacak son seçim olduğunu anlarlarsa bu parayı ödemeleri daha kolay olacaktır dedi. Orada toplanan sanayicilere bütün bunlar açıkça anlatıldı ve onlar da seçim denen kötü şeylere, demokrasiye ve silahsızlanmaya son verileceği vaadini büyük bir sevinçle karşıladılar. Tyson'ın sonradan anlattığına göre 29 Ocak'ta Hitler'i başbakan yapmamasını Hindenburg'a tavsiye eden silah kralı Krupp kalktı ve durumun bu kadar açıkça anlatılmasından ötürü iş adamlarının teşekkürlerini başbakana bildirdi. Bunun üzerine Doktor Schacht şapkasını açarak para topladı. Nürnberg'de anlattığına göre 3 milyon mark topladı. Hitler'in başbakan olduğunun ertesi günü 31 Ocak 1933'te Goebbels güncesine şunları yazdı. Führer'le yaptığımız bir toplantıda kızıl teröre karşı açacağımız savaşın esaslarını tespit ettik. Bir süre için cepheden doğrudan doğruya tedbir almaktan kaçınacağız. Bolşevik ihtilal teşebbüsü önce alevlendirilmeli. Elverişli an geldiği zaman vuracağız. Nazi makamlarının gittikçe artan kışkırtmalarına rağmen seçim kampanyası sırasında ne komünistlerin ne de sosyalistlerin alevlenen bir ihtilal teşebbüsü görülmüyordu. Hitler hükümeti Şubat'ın başında bütün komünist toplantılarını yasakladı ve komünist basını kapattı. Sosyal demokratların toplantıları da ya yasak ediliyor ya da SA kabadayıları tarafından dağıtılıyordu. Katolik Merkez Partisi bile Nazi teröründen kendini kurtaramadı. Katolik sendikaların lideri Stegerwald bir toplantıda söze başlayacağı sırada kahverengi gömlekliler tarafından dövüldü ve Brüning'de başka bir toplantıda birçok taraftarı SA kıtaları tarafından dövüldüğü için polise başvurmak zorunda kaldı. Seçim kampanyası sırasında 51 Nazi düşmanının öldürüldüğü bildirildi. Naziler kendi adamlarından 18 kişinin öldürüldüğünü iddia ettiler. Göring'in Prusya İçişleri Bakanlığı gibi kilit bir noktada bulunmasının önemi şimdi anlaşılıyordu. Papen, Prusya Başbakanı olarak Göring'in amiriydi ama onun uyarmalarına kulak asmayan yüzlerce cumhuriyetçi memuru işinden attı. Yerlerine çoğu SA ve SS subaylarından oluşan bir takım Nazileri getirdi. Polise SA ile SS ve Stahlhelm'e karşı girişilecek hareketleri her ne bahasına olursa olsun önlemelerini, devlete karşı düşmanca davrananlara ise hiç acımamalarını emretti. Onları silah kullanmaya teşvik etti ve kullanmayanların cezalandırılacağını bildirdi. Hitler'e muhalif olan herkesin Almanya'nın 1/3'ünü oluşturan bir devletin, yani Prusya'nın, polisi tarafından vurulması için yapılmış açık bir çağrıydı bu. Göring, bu görevin merhametsizce yerine getirilmesini sağlamak üzere 22 Şubat'ta 50 bin kişilik yardımcı bir polis örgütü kurdu. Bu polislerin 40 bini SA ve SS kıtalarından, geri kalanları da Stahlhelm'den alınmıştı. Böylece Prusya'daki polis kuvvetinin büyük bir kısmı Nazi haydutlarının eline geçmiş oldu. Bir Alman'ın Nazi terörcülerinden korunmak için böyle bir polise başvurması budalalıktı. Bütün bu teröre rağmen Göbels ile Hitler ve Göring'in bekledikleri Bolşevik ihtilali bir türlü alevlenemedi. Madem ki bu işi kışkırtmayla yaptıramıyorlardı, böyle bir şey uyduramazlar mıydı acaba? Göring'in polisi 24 Şubat'ta komünistlerin Berlin'deki merkezi olan Karl Liebknecht House'u bastı. Komünist liderler binayı birkaç hafta önce terk etmişler, ortadan kaybolanların bir kısmı yeraltı faaliyetine başlamışlar ya da sessizce Rusya'ya kaçmışlardı. Ama binanın mahzeninde yığınlarla propaganda malzemesi kalmıştı. Göring bunları elde edince komünistlerin bir ihtilal hazırlamakta olduklarını doğrulayan belgelerin elde edildiğini resmi bir bildiriyle açıkladı. Halk ve hatta hükümetteki tutuculardan bir kısmı bu bildiriyi az çok şüpheyle karşıladılar. 5 Mart'ta seçim yapılmadan önce halkta korku yaratmak için heyecanlı haberlerin yayılması gerektiği açıktı. Reichstag yangını. 27 Şubat akşamı Almanya'nın en kudretli adamlarından 4'ü Berlin'de ayrı ayrı yerlerde ziyafet veriyorlardı. Bu ziyafetlerden biri Wasserstraße'de Herrenkulüp'teydi ve Başbakan Yardımcısı tarafından Cumhurbaşkanı Hindenburg'a veriliyordu. Göbels'in evinde Başbakan Hitler'in bulunduğu yemek ise bir çeşit aile yemeğiydi. Göbels'in anlattığına göre dinleniyorlar, gramofonda müzik çalıyorlar ve hikayeler anlatıyorlardı. Birdenbire Doktor Hanfstengel'den bir telefon geldi, diyor güncesinde Göbels. Reichstag yanıyor. Bunun sunturlu bir yalan olduğundan emindim. Onun için Führer'e söylemedim bile. Ama Herrenklub Reichstag'ın az ötesindeydi. Papen'in sonradan yazdığına göre birdenbire pencereden kırmızı bir alevin yükseldiğini gördük ve caddede bir takım bağırışmalar işittik. Garsonlardan biri hemen yanıma geldi ve kulağıma fısıldadı. Reichstag yanıyor. Bu haberi hemen başkana tekrar ettim. Ayağa kalktı. Pencereden Reichstag kubbesinin sanki projektör tutulmuş gibi yandığını gördük. İkide bir de yükselen alevler ve dumanlar kubbeyi kapatıyordu. Başbakan yardımcısı ihtiyar başkanı kendi arabasına alarak evine götürdü ve yanan binadan uzaklaştırdı. Goebbels de o sırada kendi anlattığına göre Putzi Hanfstengel'in sunturlu yalanını yeniden düşündü. Bir takım yerlere telefon etti ve Reichstag'ın alevler içinde olduğunu öğrendi. Birkaç saniye içinde Führer'le birlikte saatte 100 kilometre ile Charlottenburger şoseden geçerek cinayet yerine koştuk, diyor. Yangının olduğu yere varır varmaz bu bir cinayettir. Komünistlerin işledikleri bir cinayet diye bağırdılar. Yangın yerine onlardan önce gelmiş olan Göring yanlarında heyecan içinde ofluyor, pofluyor, terliyor ve sonradan Papa'nın anlattığına göre bu komünistlerin yeni hükümete karşı işledikleri bir cinayettir diye bağırıp duruyordu. Goebbels, yeni Gestapo şefi Rudolf Diels'e bağırdı. İşte komünist ihtilali başlıyor. Bir dakika bile bekleyemeyiz. Acımak yok. Her komünist bulunduğu yerde öldürülecek. Bütün komünist milletvekilleri hemen bu gece sallandırılacak. Reichstag yangınının iç yüzü belki hiçbir zaman aydınlanmayacaktır. Gerçeği bilenlerin hemen hemen hepsi şimdi ölmüş bulunuyor. Birçoğu olay sonraki aylar içinde Hitler tarafından öldürtüldü. Bu olayın sırları Nürnberg'de bile bütünüyle çözülemedi. Oysa kundağı planlayanların ve kendi siyasi amaçlarına varmak için bu planı uygulayanların Naziler olduğuna hiç şüphe bırakmayan yeterince tanıt var. Göring'in oturduğu başbakanlık sarayından Reichstag'a kalorifer borularını geçirmek üzere toprak altından bir yol kazılmıştı. Sonradan SA lideri olan eski otel garsonlarından Karl Ernst, 27 Şubat gecesi hücum taburlarından birkaç kişiyi bu tünelden Reichstag'a geçirdi. Bunlar orada etrafa petrol ve kendinden ateş alan kimyevi maddeleri döktüler. Yine geldikleri yoldan saraya döndüler. Aynı zamanda Marinus van der Lubbe adında kundak koyma hastası yarık açık biri içini bilmediği büyük karanlık binaya girdi ve ufak tefek şeyleri ateşe verdi. Bir akıldan sakat yangın hastasını Nazilere Allah göndermişti. SA'lar bir iki gün önce onu bir barda birkaç devlet dairesini ateşe vermeye teşebbüs ettiğini ve bundan sonra da Reichstag'ı deneyeceğini söylerken yakalamışlardı. Nazilerin tasarladıkları işi yapacak deli bir komünist kundakçı bulmuş olmaları inanılmayacak bir rastlantıdır. Ama tanıtlar bunu doğruluyor. Yangın fikrinin Goebbels ile Göring'den çıktığı hemen hemen kesindir. O sıralarda Prusya İçişleri Bakanlığı'nda memur olan Hans Gsevius adında biri Nürnberg'de verdiği ifadede Reichstag'ı ateşe vermek fikrini ilk olarak Goebbels ortaya atmıştır dedi. Ve Gestapo şefi Rudolf Diels de şu ifadeyi ekledi. Göring yangının nasıl çıktığını çok iyi biliyordu. Kendisine yangından sonra hemen tutuklanacak olanların listesini hazırlamasını yangından önce o emretmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Alman Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan General Franz Halder, Göring'in bir ara bu işten ötürü nasıl övündüğünü Nürnberg'de anlatmıştır. 1942 yılında Führer'in doğum günü şerefine verilen öğle yemeğinde konuşma dönüp dolaşıp Reichstag binasına ve bu binanın sanat değerine geldi. Göring'in konuşmayı ortasında kesip şöyle bağırdığını kendi kulaklarımla işittim. Reichstag'ı en iyi bilen tek adam benim. Çünkü onu ben yaktım. Bu sözü söylerken elini kalçasına vurdu. Gerek sorgusunda ve gerekse Nürnberg'deki duruşmalar sırasında Göring, Reichstag yangınında herhangi bir rolü olduğunun sonuna kadar inkar etmiştir. Van der Lubbe'nin Naziler tarafından kandırılmış bir adam olduğu açıkça anlaşılıyor. Kendisi bir de Reichstag'da yangın çıkarmayı denemeye teşvik edilmiştir. Ama işin büyük kısmı tabii kendi haberi olmadan hücum kıtaları tarafından yapılmıştır. Nitekim Leipzig duruşmaları sırasında Bu sarsak Hollandalı'nın elinde bu kadar büyük bir binada o kadar çabuk yangın çıkaracak araçlar bulunmadığı da anlaşıldı. İçeri girdiğinden 1,5 dakika sonra büyük merkez holü alevler içinde kalmıştı. Kundak olarak kullanabileceği gömleğinden başka bir şeyi yoktu. Uzmanların mahkemedeki ifadelerine göre büyük yangınlar oldukça çok miktarda kimyevi maddeler ve petrol ile çıkartılabilirdi. Bu kadar maddeyi bir adamın binaya taşıması imkansız olduğu gibi bu kadar dağınık yerde bu kadar kısa zamanda yangın çıkmasına da imkan yoktu. Van der Lubbe yangın yerinde yakalandı. Göring sonradan mahkemeye söylediğine göre onu hemen orada asmak istedi. Ertesi gün komünistlerin parlamento lideri Ernst Torkler, Göring'in kendisini bu işe karıştırdığını işitince polise teslim oldu. Birkaç gün sonra da polis, sonradan Bulgaristan Başbakanı olan Bulgar komünisti Georgi Dimitrov'la Popov ve Tanev adında iki Bulgar komünistini daha yakaladı. Bunların Leipzig Yüksek Mahkemesi'nde yapılan duruşmaları Naziler için tam bir rezaletti. Özellikle kendi avukatlığını yapan Dimitrov sorduğu bir sürü soruyla Göring'i zor durumlara düşürdü. Mahkeme tutanaklarına göre bir ara Göring, Bulgar çık dışarı alçak diye bağırdı. Yargıç polis memuruna sanığı dışarı çıkarın. Dimitrov polis tarafından dışarı çıkartılırken sorularımdan korkuyor musunuz her minister prezident? Göring mahkemeden çık anlarsan alçak. Türklerle üç Bulgar'ın suçsuz oldukları anlaşıldı ama Alman komünist lideri nezaret altına alındı ve 2. Dünya Savaşı'nda ölünceye kadar nezarette kaldı. Van der Lubbe'nin suçu sabit görüldü, boynu uçuruldu. Mahkeme Nazi makamları emrinde olduğu halde duruşmalar Göring ile Naziler üzerinde bir hayli şüphe topladı. Ama bu şüpheler herhangi bir pratik etki yaratmayacak kadar geç uyandı. Çünkü Hitler vakit kaybetmeden Reichstag yangınından sonuna kadar yararlandı. Yangının ertesi günü 28 Şubat'ta Hitler Hindenburg'a halkın ve devletin korunmasını öngören bir kararname imzalattı. Böylece anayasanın kişi ve toplum hak ve hürriyetlerini garanti eden 7 bölümü birden ortadan kaldırılmış oluyordu. Komünistlerin devleti tehdit eden kuvvet hareketlerine karşı alınan tedbirler şöyle anlatılıyordu. Kişi özgürlüğü, fikirlerin serbestçe açıklanma hakkı ve aynı zamanda basın özgürlüğü üzerine sınırlar konulması, toplantı ve dernek kurma haklarının sınırlandırılması, posta, telgraf ve telefon muhabereleri gizliliğinin kaldırılması, ev arama izinlerine, müsaade ve mülkiyet sınırlamalarına, aksine sarahat olmadıkça kanuni sınırların ötesinde de müsaade edilmiştir. Bundan başka kararname Alman hükümetine gerektiğinde federal devletlerin bütün yetkilerini üzerine almak hakkını veriyor. Silahlı kimselerce huzurun ciddi bir şekilde ihlali de dahil olmak üzere bir sürü suça ölüm cezası koyuyordu. Böylece Hitler bir hamlede yalnız siyasi düşmanlarını resmen susturmakla ve onları istediği zaman tutuklama hakkını elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda komünist tehlikesini de resmen ayyuka çıkarmakla milyonları bulan orta sınıf halkta ve köylüde bir hafta sonra yapılacak seçimlerde nasyonal sosyalizme oy vermedikleri takdirde Bolşeviklerin iktidarı ele alacakları korkusunu yaratıyordu. 4 bin kadar komünist ve birçok da sosyal demokrat ve liberal tutuklandı. Bunlar arasında kanuna göre dokunulmazlıkları olan birçok Reichstag üyesi de vardı. Hükümet tarafından desteklenen bir Nazi terörünü Almanlar ilk defa görüyorlardı. Kamyonlar dolusu hücum taburları bütün Almanya'nın caddelerinden bağırarak geçiyor, evlere giriyor, birçok insanı toplayıp esir kışlalarına götürüyorlar, oralarda onlara işkence yapıyorlar, dayak atıyorlardı. Komünist basını ile siyasi toplantılar yasaklanmıştı. Sosyal demokrat gazetelerle birçok liberal dergiler kapatılmış ve demokratik partilerin toplantıları yasaklanmış ya da dağıtılmıştı. Yalnız Nazilerle milliyetçi müttefiklerinin seçim kampanyalarına dokunulmuyordu. Milli hükümetle Prusya hükümetinin kaynaklarını ele geçirmiş olan büyük iş adamlarından da bol para kaldıran Naziler, Almanya'nın o zamana kadar görmediği bir seçim propagandasına giriştiler. Devlet radyosu Hitler'in, Göring'in ve Goebbels'in seslerini ilk defa Almanya'nın dört bir köşesine yaydı. Bütün caddeler gamalı haç bayraklarıyla donandı. Hücum taburlarının yürüyüşleriyle çınladı. Toplantılar, fener alayları, meydanlardaki hoparlör gürültüleri dört bir yanı sardı. Duvarlara göz alıcı Nazi afişleri asıldı ve geceleri tepelerde ateşler yakıldı. Seçmenler Alman cennetini vaatleriyle kandırıldı. Sokaklardaki Nazi terörü sindirildi ve komünist ihtilali hakkında yapılan açıklamalarla korkutuldu. Reichstag yangınının ertesi günü Prusya hükümeti uzun bir bildiri yayımladı. Ele geçirilen komünist belgelerinin aşağıdaki gerçekleri doğruladığını bildirdi. Hükümet binaları, müzeler, büyük binalar ve başlıca fabrikalar yakılacaktı. Kadınlarla çocuklar terörcü grupların önüne katılarak götürüleceklerdi. Reichstag yangını kanlı bir ayaklanmanın ve iç savaşın işareti olacaktı. O gün artık bütün Almanya teker teker insanlara karşı, özel mülkiyete karşı, barışsever halkın hayatına karşı girişilmiş terörcü hareketlerle dolmuş olacak ve genel bir iç savaş başlamış bulunacaktı. Komünist komplosunu ispat edecek belgelerin yayımlanacağı vaat edildi ama bu belgeler hiçbir zaman yayımlanmadı. Prusya hükümetinin bu belgelerin doğruluğu konusunda verdiği teminat Almanları bir hayli ilgisini çekmişti. Kararsız olanları da belki Göring'in tehditleri etkiledi. 3 Mart'ta seçimlerin arifesinde Göring Frankfurt'ta şöyle bağırdı. Alman kardeşlerim, herhangi bir hukuki düşünce benim aldığım tedbirleri bozamaz. Adalet bana vız gelir. Benim görevim yalnızca yıkmak ve ortadan kaldırmaktır. Başka bir şey değil. Elbette ki devlet kuvvetini ve polisi sonuna kadar kullanacağım. Benim sevgili komünistlerim, onun için sakın yanlış bir hayale kapılmayın. Sizi gırtlağınızdan yakalayacağım ve bu ölüm savaşını da işte bu aşağıda duranlarla birlikte yürüteceğim. Kahverengi gömleklilerle birlikte. Aynı gün konuşarak Merkez Partisi'nin anayasasının ihlaline karşı koyacağını ilan eden Hindenburg'dan şüpheli Reichstag yangınını incelemesini isteyen eski başbakan Brüning'in sesi hemen hiç işitilmedi. Hindenburg'a boşuna seslenmişti. Yaşlı cumhurbaşkanından tıs çıkmıyordu. Şimdi büyük bir çırpınma içinde bulunan halkın konuşma zamanıydı. 5 Mart 1933'te halk seçim sandıklarının başına koştu. Hitler'in hayatta olduğu süre görüp görecekleri son demokratik seçimdi bu. Bütün teröre ve bütün korkutmalara rağmen halkın çoğunluğu Hitler'i istemedi. Naziler 12.277.180 oyla başta geliyordu. Kazandıkları oy sayısı 5,5 milyon artmıştı. Ama genel oy sayısının sadece %44'ünü elde etmişlerdi. Açık bir çoğunluk Hitler'den hala uzaktaydı. Seçimden önce yapılan bütün takiplere ve baskılara rağmen Merkez Partisi'nin kazandığı oy sayısı 4.230.600'den 4.424.900'e çıkmıştı. Böylece müttefiki Katolik Bavyera Halk Partisi ile birlikte 5,5 milyon oy elde etmiş oluyordu. Sosyal demokratlar bile ikinci büyük parti durumlarını muhafaza etmişler, 7.181.629 oy kazanmışlardı. Kayıpları sadece 70 bin oydu. Komünistler 1 milyon taraftar kaybetmişler ama yine de 4.848.058 oy kazanmışlardı. Papen ile Hugenberg'in milliyetçileri büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. 3.136.760 oy kazandılar. Genel oyların yalnızca %8'iydi bu. 52 sandalyeleri olan milliyetçiler Nazilerin 208 sandalyeleriyle birlikte Reichstag'da 16 sandalyelik bir çoğunluk sağlamışlardı. Bu kadar bir çoğunluk hükümetin günlük işlerini yürütmek için belki yeterdi ama Hitler'in parlamentonun onayı ile bir diktatörlük kurabilmesi için gereken 3/2 çoğunluk henüz yoktu. Evet.